Ayrım 26, Altın Aslan, Wilbur Smith, sayfa 263. Halın kulakları adeta etrafında dönen sese dikkat kesildi ama bunun ona bir yardımı yoktu. Rakibinin ne ayak seslerini ne de soluğunu işitebiliyordu. Adamın nerede olduğunu ancak tahmin edebilirdi. Öne doğru bir adım attı, zincir gevşedi. Gerileyip tüm ağırlığını vererek zinciri tekrar çekti ve diğer adamın inatçı ağırlığının karşı koyduğunu fark etti. Ardından kılıcını sağa sola yukarı aşağı savurarak yürüdü. Kalabalık yuhalayıp ıslıklar çalarak gülüştü. Kılıcı hiçbir şeye isabet etmedi. Yaklaşıp yaklaşmadığından veya diğer adamın kılıcının onu ıskalayıp ıskalamadığından dahi habersizdi. Ağzındaki tıkaçtan dolayı burnundan derin soluklar alarak yeniden zincirle oynadı. ''Neredesin? Gel dostum, gel de bitirelim şu işi.'' Sağ tarafında bir kıpırtı hissetti. Başını alıp götürebilecek bir darbeyi engellemek için kamasını kaldırdı. Kılıçlar birbiriyle çarpışıp şıngırdadı. İki adam içgüdüleri ve zor yollardan kazanılmış tecrübeleriyle darbeler indirip birbirlerinin hamlelerini bertaraf ediyordu. Çelikler çarpıştı. Hal öne atılıp kamanın sapıyla düşmanının yüzüne vurdu ve kılıcını rakibinin kılıcının üzerinden çevirdi. Bu darbeyle birlikte adamın başı geriye savruldu. Hal vahşi bir sevinç duydu. Kılıçlar yeniden çınladı ve hal boğuk bir hırıltı duydu. Sese doğru uzanıp atağını devam ettirdi. Bu kez rakibi kılıca vurup uzaklaştıramadan kamanın ete denk gelip kestiğini hissetti. Rakibi yaralanmıştı, yani öyle olmalıydı. Hal avantajlı duruma geçtiğini biliyordu. Adam toparlanmaya fırsat bulamadan yeniden saldırmalıydı. Zinciri takip ederek kılıcı sağlı sollu savurmaya koyuldu. Harcadığı güç nedeniyle kalbi küt küt atıyor, kasları geriliyordu. Bu arada hal yeni bir engelle karşılaşmıştı. Ağzındaki tıkaç nefes almasını güçleştiriyor, alev alev yanan ciğerleri havayı burun deliklerinden içine çekmeye yetmiyordu. Vücudu soluk almak için mücadele ederken zihni körlüğünün dehşetiyle doluydu. Zihni kendi etini arayan keskin çelikten kaçmasını, bir kenara silip saklanmasını haykırıyordu. Fakat saklanacağı bir yer yoktu. Bu yüzden yeniden atağa geçti. Kılıcı Aboli'nin yıllar evvel kendisine öğrettiği gibi kana susamış canlı bir yaratığa dönüşmüş, kolunun bir uzantısı haline gelmişti. Fakat bu kez rakibinin vücuduna değil kılıcına denk geldi. Beklemediği çarpışma kolunu sızlattı. O sırada diğer adam büyük bir güçle zincire asılıp çekti ve hal dengesini kaybederek öne doğru sendeledi. Adam sağ omzuna sürünüp aniden arkasına geçti. Şimdi zincir halın boynuna dolanmış onu boğuyordu. Sonra yere düştü. Yere çarptığında ağa takılmış bir yılan balığı gibi acı içinde kıvrandı. Kurtulamıyor, nefes alamıyordu. Adamın yaklaştığını hissediyordu. Çok yakınındaydı. Sırtına bir dirsek darbesi yedi. Adam bacaklarını onunkilere dolamaya çalışıyordu. O zincirden kurtulmaya uğraştıkça onu zincirle sarmaya çalışıyordu. Adam çok kuvvetliydi. Hal karşı koydu, tekmeledi, topuklarıyla yeri dövdü. Basınçtan sanki yüzü şişiyordu. Kafatası patlayacak, gözleri yuvalarından çıkacak gibiydi. Arena yok olmuştu, uluyan kalabalık yok olmuştu. Kulaklarında atan nabız, yavaşlayan bir kalp atışı dışında hiçbir ses duymuyordu.
Ölüyorum.
Hayır Henry, burada ölmeyeceksin, buna men ediyorum.
Baba!
Kalk Henry, bu adamı öldür ve ayağa kalk, haydi oğlum.
Kılıç hala elinde miydi?
Evet, fakat gücü azalıyordu, hemen vurmalıydı, hem de sertçe. Elini açıp kılıcı ters çevirdi, bu sefer kabzayı bir balta gibi tuttu. Ağız tıkacına doğru haykırarak kılıcı kaldırdı ve topuzuyla adamın başını ezdi. Bir şekilde adam hala dayanıyor, halın boynuna doladığı zinciri sıkıyordu. Ama yavaş yavaş gücü azaldı ve hal önce iki sonra üç parmağını boynuyla zincir halkalarının arasına geçirmeyi başardı. Nefes alacak kadar açtı ve bu nefesle birlikte damarları yeniden canla doldu. Kamayı tekrar kaldırdı ve demir sapını yeniden düşmanının başına indirdi. Artık sol eli tamamıyla boynuyla zincirin arasındaydı. Çekip çıkararak kendini kurtardı ve adamın debelenen kollarından ve bacaklarından uzağa doğru süründü. Sendeleyerek ayağa kalktığında havasızlıktan hala sersem gibiydi. Başladığı işi bitirmesi gerektiğini bildiği için zinciri takip ederek çılgına dönmüş bir kasap gibi zemine darbeler indiriyordu. Rakibine doğru yaklaşırken indirdiği her darbeyle birlikte kalabalık çılgınca aykırıyordu. O sırada zincirin şangırtısını duydu ve adamın ayağa kalktığını anladı. Bunun üzerine kılıcıyla havayı süpürdü ve düşmanının kılıcına çarptı. Tekrar vurdu. Gözü dönmüş bir halde diğer adamın gücünün azaldığını fark ederek büyük bir hazla silahını tekrar tekrar indirdi. Kılıcı bir sonraki savuruşunda hiçbir şeye denk getiremedi ama sonrakinde ete ve kemiğe çarptığını anladı. Kamayı yere düşmeye başlayan bedenden çekerken öldürücü bir darbe indirdiğini anladı. Etraftaki sesler dövüşün sona erdiğini anlatırcasına dindi. O kazanmıştı. Hal bunun üzerine kana bulanmış kılıcı koltuğunun altına sıkıştırarak gözündeki bağı tutup başının arkasına doğru itti. Sonra aniden kılıcını yere düşürdü ve ağzındaki tıkacı tırmalamaya başladı. Zira gördüğü manzara karşısında midesindekileri tutamayacaktı. Karşısında duran Tromp'tu. Hollandalı dizlerinin üzerine çökmüştü. Kılıcın topuzuyla alnına aldığı iki darbeden dolayı yüzü gözü kan içindeydi. Omzu da kesilmişti, burnu kırılmıştı. Ancak aldığı yaraların en kötüsü göğsündeki yarıktı. Öyle ki hal kaburgaların beyaz parıltısını görebiliyordu. Bir karış büyüklükteki bu yara henüz kanla dolmamıştı. Fakat çok yakında kan oraya hücum edecekti. Hal yaşadığı karmaşık duygularla sarsılmıştı. Arkadaşına verdiği zararın dehşeti ve suçluluğu, ona ihanet etmeyip sadık kalmış bir insana karşı haksız yere duyduğu şüphelerin korkunç utancına karışıyordu. Arkadaşının sadakati bu şekilde mükafatlandırılmıştı. Hal yalpalayarak yere, kendi göz bağını kuvvetsizce çekiştiren Tromp'un önüne çöktü. Tromp'un bağı çıkaracak gücü yoktu. Hal yaptığından öyle utanç duyuyordu ki, Tromp'un göz bağını çıkarmadan, onu öldürenin kim olduğunu öğrenmeden önce ölmesinin daha iyi olacağını düşündü. Ölecekti, kalp atışı durmak üzereydi, orası kesindi. Ölsün artık diye yakardı Hal sessizce, başını kaldırıp bulutlanmaya başlayan gökyüzüne baktı. Gözleriyle sanki bir çare bulabilirmiş gibi arenayı taradı ama düşmanca bakan yabancı yüzlerden başka bir şey göremedi. Yanında 4 adam daha vardı, hepsi silahlıydı ve meydan okuyan bir ifadeyle doğrudan ona bakıyorlardı. O sırada Hal bir çocuğun gözyaşlarıyla dolu yüzünü gördü. Gözleri tanıdık geliyordu ama hal olanların etkisiyle o kadar şaşkına dönmüştü ki onun kim olduğunu çıkaramadı. Ayrıca böyle bir yerde bir çocuğun ne işi vardı? Hal hayal gördüğünü düşünerek gerçek olduğunu bildiği şeye ve ne yapması gerektiğine yoğunlaşmaya çalıştı. Titreyen ellerini uzatıp Tromp'un kanlı göz bağını kaldırdı. ''Çok üzgünüm'' diye mırıldandı Hal. ''Tanrım çok üzgünüm dostum.'' Tromp'un gözleri hala odaklandı ve üzerleri buzla kaplanmış gibi donuklaştı. Öne doğru sallandı. Hal onu tuttu. Hollandalının başının arkasındaki düğümü çözüp ağzındaki tıkacı çıkardı. Hala lanet okumadan ölmesine izin vermek haksızlık gibi gelmişti. Ama hiçbir ses çıkmadı. Hal arkadaşını yere yatırdı. Gözyaşlarının arasından 4 silahlı adamın etraflarını sardığını gördü. ''Onu köpek kulübesine götürün'' dedi çığırtkan. İki adam halı tutup kaldırdı. Hal doğrulup kalabalığa dönerek biçare bir isyanla haykırdı. ''İşte buradayım. Hala ölmedim. Şimdi ne olacak lanet olasıcalar? Şimdi ne istiyorsunuz kudurmuş namussuzlar?'' Kalabalık ona ıslıklarla kaba el hareketleriyle karşılık verdi. Onun olduğu tarafa doğru yarısı çiğnenmiş kemik ve ekmek parçaları attılar. Fakat sonra öfke nidaları panik dolu feryatlara dönüştü. İnsanlar çıkışlara doğru kaçışıyorlardı. Halı tutan adamlar dahi telaş içinde etraflarına bakınıyorlardı. O zaman hal bu telaşa sebebiyet veren şeyi gördü. En az 30 askerden oluşan bir grup dövüş ringinin olduğu avluya girmiş, topalarını sallayarak, hatta önlerine çıkanları bıçaklayarak ve kalabalığı yararak ilerliyordu. Kendisini tutan adamlar anında sıvışırken hal bir çıkış yolu bulabilmek için etrafına bakındı. Fakat artık çok geçti. Etrafı askerlerle çevrilmişti. O sırada tüylü miğferi ve göz alıcı üniformasıyla kumandanları olduğu anlaşılan adam kan ve pislikle dolu ringe adım atıp konuştu.
Kaptan Courtney, lütfen benimle gelin. Ekselansları Maharaja Sadık Han Jahan sizinle tanışmayı arzu ediyorlar.
Hal hücresine gireli birkaç saat olmuştu ki Prens Jahan onu ziyarete geldi. Hal kendini vahşi bir sorgulamaya hazırlamıştı ama Jahan'ın sorusu onu hayrete düşürdü.
''Buzzard denen herif'' diye söze başladı Prens. ''İnsan kendi ahlaksızın teki miydi?''
Hal yorgunlukla gülmeye çalıştı. ''O dolandırıcı bir hain olarak doğdu. Bu onun kanında var.''
''Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Judith Nazet'i çaldı. Bu beni çok kızdırdı çünkü o benim malımdı.''
''O kimsenin malı değil, özgür bir kadın o.''
''Öyle olmadı, ortada Sir Henry. Çünkü şu anda güneye doğru giden bir gemide Buzzard'ın tutsağı. Fakat bu benim hatam, bunu tahmin etmem gerekirdi. Para için tanrısına bile ihanet ettiğini gördüm ben onun. Bunu yapan adam şerefsizdir, utanması yoktur. Şayet Müslüman olsaydı ve peygamberimize ve Rahman ve Rahim olan Allah'a bu şekilde ihanet ettiği bilinseydi, bin kere ölse de yetmezdi. Ama sen farklısın. Sen kendi tanrın için savaştın.
Tanrı için, özgürlük için ve sevdiğim kadın için.'' Jahan dertli bir edayla iç geçirerek başını salladı.
''Ah, bunun için seni suçlayamam Eltazar. O kadınlar arasında bir kraliçe gibiydi. Burada benim haremimdeydi ve güzelliği en güzel cariyelerimi bile gölgede bırakmıştı. Hayır, korkma, ona dokunmadım. Gerçi her erkek gibi aklımın çelindiğini de söyleyebilirim.''
''O halde neden yapmadın? Seni durduran neydi?''
''Güzel soru. Bu duvarlar arasında ve hatta dışında canımın istediğini yapabilirim. O halde acaba aklımdan ne geçiyordu?''
Prens bir an durup sonra devam etti.
''Onunla konuştum. Ona sen yakalanana dek bekleyeceğimi söyledim. Kendini bana vermesini, aksi takdirde ikinizin de öleceğini söyledim. Elbette kendisi için endişelenmedi. Çünkü bir erkek kadar cesur. Ama senin ölmeni istemedi.''
Hal küçümseyen bir tavırla konuştu. ''Kadınları böyle mi baştan çıkarıyorsun? Sana karşı çıktıklarında şiddetle tehdit ederek mi?'' Jahan'ın mağrur yüzü aniden buz gibi soğudu.
''Böyle bir imada bulunduğuna göre ya çok cesur ya da çok ahmak bir adamsın. Zira bunun için seni öldürtebilirim.''
''Beni zaten öldürteceksin, bundan şüphem yok.'' dedi Hal.
''Evet,'' diye karşılık verdi Prens kabullenerek. ''Ama ne düşünürsen düşün, ben bazıları gibi yaşam ve ölüm bahşetmekle övünen bir adam değilim. Aynı şekilde kadınların canını yakmaktan ve onları zorlamaktan haz alan biri de değilim. Mesela haremimdeki kadınlar bana aittir. Beni memnun etmek için buradalar. Onların görevi budur ve bunu yerine getirmek zorundalar. Ama ben onlara vurmam, onları tehdit etmem. Diğerlerinin seçilmiş olanı kıskandığından ve lütuflarımın keyfini bizzat sürmek istediklerinden emin olabilirsin. O nedenle Judith Nazet'e zorla sahip olmak hoşuma gitmez. Ordularıma verdiği zarar için kızgın olsam da bunlar yüzünden ondan nefret etmiyorum. Ben ona saygı duyuyorum. Bir kadın olmasına rağmen gerçek bir savaşçı gibi mücadele etti. Savaşta ölseydi çok sevinirdim. Fakat ona tehdit ve şiddet kullanarak sahip olsam alçalan ben olurdum.''
''Güzel nutuk, fakat onu yine de köle pazarında satışa çıkardın.''
''O gerekliydi. Seni Zanzibar'a dönmeye mecbur etmenin yoluydu. Seni karşımda görmek istedim. Gemilerime savunmasız birer balık gibi davranan Barracuda'yı görmek istedim. Kendi yarattığım tek kollu canavarla dövüşmeni istedim. Bunun beni eğlendireceğini düşündüm.''
Prens sanki Hal'ın anlayışını istiyor, kendine acır gibi görünüyordu.
''Benim konumumda biri için eğlenecek bir şey bulmak zor oluyor.''
Ama sonra canavarın sana ihanet etti.
Evet, o nedenle şimdi onu öldürerek bana hizmet edebilirsin.
Önce onu bulmam gerek.
Sana bu konuda yardım edebilirim. Buzzard Benbury denen bir İngiliz'le müttefik.
Onu tanıyorum. Pelikan adlı geminin kaptanı ama bir İngiliz değil, İskoç.
Aynı şey değil mi?
Hayır, hem de hiç.
Hah, dedi prens yeni bir şey öğrenmiş olmanın şaşkınlığıyla.
Her neyse, Benbury'nin adamlarından biri taverneye yaptığımız baskın sırasında yakalandı ve kaptanın planlarını bize anlattı. Feryatlar duydum, dedi Hal.
İkna'nın bu gibi etkileri olabiliyor. Benbury ve Buzzard kadınını Lobo adında bir Portekizli'ye satmayı düşünüyorlar. Bu adamı tanıyorum, altın madeni var. Oraya gitmeni sağlayabilirim.
Nasıl?
3 güne varırsın. Senin için pek keyifli bir yolculuk olmayacak. Ama Lobo'ya yaklaşmanın tek yolu bu. Ona saldırmaya kalkarsan başarısız olursun. Onunla kaynaşmaya çalışırsan seni ya def eder ya da öldürür. Madenine girmenin tek yolu var. Gerçi daha sonra hiç girmemiş olmayı dileyebilirsin. Çünkü adamlarını ölene kadar çalıştırır. Bu nedenle her zaman yeni adamlara ihtiyacı olur.
Hal hiç umursamıyormuş gibi omuzlarını silkti. Zorla çalıştırılmanın ne demek olduğunu biliyorum. Bunu kanıtlayacak kırbaç izlerim de var, dayanabilirim.
Olabilir, dedi Can, ama önce oraya girmen gerek ve bu çok kolay olmayacak. Zira seni oraya götürecek kişiler bunun yerine seni öldürmeyi tercih edebilirler.
Buzzard'dan çok benim ölmemi istiyorsun sanki, dedi Hal.
Hah! Prens Jahan çok lezzetli görünen bir dizi yemek sipariş ettikten sonra hepsinin birbirinden lezzetsiz olduğunu anlayan biri gibi görünüyordu.
Ben hepinizin gitmesini istiyorum. Tüm İngilizlerin, İskoçların, hiçbirinizi görmek istemiyorum.
Bir saat içinde gemiye binmiş olursun. Hanginizin ne zaman öleceği benim karar verebileceğim bir şey değil. Bunu Allah'ın takdirine bırakalım.
Köle pazarının kurulduğu günün akşamı Mossi Zanzibar kıyılarından gözle görülmeyecek kadar uzağa demirlemiş olan Golden Bough'un kaptan köşkünde oturuyordu. Omuzları düşmüş, başı önünde hıçkırarak konuşuyordu.
Bir şeyler yapmam gerekirdi. Bayan Judith kaçırıldı. Kaptan Henry zincire vuruldu ve Bay Trump öldü. Ama ne yapacağımı bilemedim.
Kendini suçlama küçük serçe, diyerek teselli etti Abolyon'u. Senden istediğimi yerine getirdin. Kaptanı adadan ayrılana kadar yakından takip ettin. Senin sayende olanları biliyoruz. Senin sayende limana adam gönderip Kaptan Courtney'yi hangi gemiye bindirdiklerini öğrenebildik. Şu an Koelimana giden Madre de Deus'ta olduğunu biliyoruz. Altın madenlerine giden kölelerle birlikte olduğundan haberimiz var. Sen olmasan bunları öğrenemezdik, Mossi, anladın mı?
Çocuk başını yukarı aşağı salladı. Aboli'nin sözleri onu biraz olsun rahatlatmıştı.
Güzel, diye devam etti Aboli. Şimdi beni iyi dinle. Çünkü sana Kaptan Courtney'yi nasıl kurtaracağımızı anlatacağım.
Çocuk bu kez başını uyku öncesi masalını dinleyecekmiş gibi hevesle salladı.
Öncelikle kaptanımızın tutsak edildiği gemiyi takip edeceğiz. Onu denizdeyken yakalayabilirsek saldırıp kaptanımızı alacağız.
Kaptanı kaçıran kötü adamları öldürecek misiniz?
Evet, onlara böyle bakacağız.
Aboli yaralı yüzünü buruşturup ürkütücü bir ifade takınmaya çalıştı. Mossi korku ve heyecan içinde bir çığlık attı.
Sonra kılıçlarımızı ve mızraklarımızı onlara böyle saplayacağız.
Koluyla ileriye doğru bir hamle yaptı. Ve böyle ve bir de böyle.
Ama ya gemiye zamanında yetişemezsek?
Ah, o zaman Amadoda kardeşlerimle sahile çıkacağım. Kaptanın ve bayan Judith'in götürüldüğü yer bizim vatanımıza, Monomotapa krallığına çok yakın. Oraları çok iyi biliriz. Kaptanı ve bayan Judith'i alıp Bough mürettebatının beklediği sahile getireceğiz.
Yani bayan Judith ve kaptan Henry'i sağ salim bize mi getireceksiniz?
Evet.
Söz mü?
Aboli Mossi'ye büyük bir ciddiyetle bakarak yanıt verdi.
Kaptanı bebekliğinden beri tanıyorum. O benim öz evladım gibi. Onun zarar görmesine asla izin vermem. Yani evet, küçük serçe, söz veriyorum. Kaptanı ve bayan Judith'i geri getireceğim.
26. ayının sonu. Sayfa 272.